أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hataları tahsih usulü, tahsih metodu konusunu işliyoruz. Bu tabi yine Efendimizin eğitim öğretim metotları çerçevesinde insanların tabi ki hataları oluyordu, olacaktır. Efendimizin beyanıyla Ademoğlu diyor, hata işleme özelliğine sahiptir. Hata işler, günah işler, yanlış yapar ama en hayırlı hata işleyen de tevvabun, tövbe edenlerdir buyuruyor. İşte sevgili Peygamberimiz insanın yapısını çok iyi tanıyan, çok iyi bilen, onun hata yapma hususiyetini çok iyi bilen kişi olduğundan dolayı muhatapların hatalı davranışlarına karşı çok hassas ölçüler içinde muamelede bulunurdu sevgili Peygamberimiz. Onları en güzel usullerle ıslah etmeye çalışırdı. Alemlere rahmet olan Efendimizin yegane gayesi neydi? İnsanları hidayete eriştirmek, her konuda en doğru olanı öğrenmelerini ve yapmalarını sağlamaktı. Bu sebeple ulaştığı her insanı kazanmak için gayret gösterirdi. Efendimizin harcamak istediği, gözden çıkardığı hiçbir Allah'ın kulu yoktu. İşte Ebu Cehil gibi bir amansız düşmana bile onlarca kez gidip tebliğ etmesinin sebebi hikmeti buydu. Onu bile Efendimiz hiçbir zaman gözden çıkarmadı. Ne zamana kadar? Bedir'de öldürülünceye kadar. Niye öldürüldü? Çünkü Efendimiz'i öldürmek üzere, Müslüman öldürmek üzere o gelmişti oraya. Onun için öldürülmüş oldu. Hiçbir insanı herhangi bir hatası sebebiyle de Efendimiz Aleyhisselam dışlama yolunu tutmaz. Onları nebevi terbiye usulleriyle eğitmeye çalışırdı. Efendimiz Aleyhisselam'ın insanların hatalarını ne şekilde tahsis ettiğiyle ilgili, bu konuda ilgili takip ettiği metotlar var şüphesiz. Bunların başında sevgili Peygamberimizin rıfk ve mülayemeti, yumuşaklığı, yani insanları kırmadan, dökmeden onlara bu hatalarını hatırlatıp düzeltmeyi esas almıştır. Yani en çok baktığımız zaman sevgili Peygamberimizin o hatalı davranışlara, müdahalesine, muamelesine baktığımız zaman Efendimiz bütün bunlarda rıfkı, mülayemeti, yumuşaklığı, yani insanın, karşıdaki insanın incinmeyeceği bir yolu tuttuğunu görüyoruz. Kıymeti dinleyenlerimiz, rıfk ve mülayemet nedir? Söylenen sözde, yapılan işte, gösterilen davranışlarda kolay geleni tercih etmek, insanlara karşı nazik ve yumuşak olmak demektir. Rıfk ve mülayemet, Allah ve Resulü'nün razı olduğu ve methettiği güzel ahlaki vasıflardan biridir ve sevgili Peygamberimizin sahip olduğu güzel ahlakı niteliklerinin başında yer almaktadır. Peki bunu bize emreden ayet-i kerimeler var mı? Yani mülayemet sahibi olun, insanlara sözünüzde, işinizde kolay geleni tercih edin, nazik ve yumuşak davranın tarzında Yüce Rabbimizin bize emirleri var mı? Buyrukları var mı? Tabii ki işin kaynağı Kur'an-ı Kerim. İşin esas bunu böyle yapın diye emreden Yüce Rabbimiz, onun dini, onun kitabı. şu ayet-i kerimeler bu açıdan gerçekten mutlaka okunması gereken, bilinmesi gereken ve hiçbir zaman da unutulmaması gereken ayet-i kerimelerdir. Estağfirullah. Ve la testevil hasenetu ve la seyyi'ah. Ey kullarım, ey insanlar, şunu biliniz ki iyilik ile kötülük bir değildir, müsavi değildir. İyilik iyiliktir, kötülük ise kötülüktür. Hiç bunların müsavi olması, çünkü aynı kulvarda değil ki, aynı kategoride olmadığı için birisi karanlık, birisi aydınlık, birisi tatlı, birisi acı. Yani birbirinin mukabili, zıddı. Dolayısıyla bunların eşit olması mümkün değildir. Cenab-ı Hak burada tabi iyiliği öne almak suretiyle iyiliğin kötülükten daha iyi olduğu, önde olduğu, esas Allah'ın dininin iyiliği hakim kılmak ve kötülüğü ortadan kaldırmak için geldiğini, esas bu hayattaki mücadelenin iyiliğin hakim olması, galip olması istikametinde olduğunu bize hatırlatmış oluyor. Peki o zaman ne yapmalısınız? İdfa billeti hiye ahsen. Sen kötülüğü en güzel bir tarzda önlemeye çalış. Kötülüğü en güzel şekilde önlemeye çalış. Yani o kötülük yayılmasın, artmasın, büyümesin. Onu en erken zamanda ortadan kaldırmak üzere bir yol tut. Peki bu el ahsen, en iyi olan yol nedir? Tabii ki bununla ilgili müfessirlerimizin beyanları var. Birincisi affetmek. En basiti, en kolayı, hemen yapılan, şahsımıza yapılan ve bizim affetme yetkimiz olan kötülüklerden bahsediyoruz. Bazı kusurlar var ki onları affetme bizim veya kulun yetkisinde olmaz. Adam diyelim ki öyle kamuya yönelik bir suç işlemiştir, kul hakkına yönelik bir suç işlemiştir. Orada hatta hakim ve savcının, hatta devlet başkanının bile affedemeyeceği kul hakkına yönelik suçlar olabilir, hatalar olabilir. Orasını ayrı tutuyoruz. Ayet-i Kerim'in bahsetmiş olduğu şey bizim affedebilme yetkimizin olduğu hatalardan ve kötülüklerden bahsediyor. Dolayısıyla şahsımıza yapılan bir kötülüğüyle ilgili olarak ilk olarak yapacağımız şey, en basiti, onu affetmektir. Tamam, ben bunu bana yapılmamış kabul ediyorum. Sen yapmamış gibi düşünüyorum. Hadi sen yoluna ben yoluma tarzında. Ama bu ahsen değil. Bu güzel bir mukabeledir kötülüğe. Ama ahsen olan ise, ki Cenab-ı Hak ahseni tavsiye ediyor, o yapılan kötülüğe iyilikle mukabele etmektir. Yani bize, kötülük yapan kişiye, bizimle alakasını kesiyor, biz bağlantı kurmaya çalışıyoruz. Bizim gıybetimizi yapıyor, biz onu efendim övüyoruz. Bizim hakkımızı gaspetmeye çalışıyor, biz ona iyilikten ulaşması için gayret gösteriyoruz. Yani orada büyük bir fazilet bize öğretilmektedir ayet-i kerimede. Dolayısıyla Cenab-ı Hak burada ahsen buyurmak suretiyle en güzeli, o da kötülüğe iyilikle mukabele edebilmek başarısıdır. Peki onu affedersek, hele hele bir de bize yapılan kötülüğe iyilik yapmak suretiyle mukabele edebilirsek ne olur? Feizellezî beyneke ve beynehu adâvetun. Seninle o sana kötülük yapan kişi arasında bulunan adavet, düşmanlık gider, ortadan kalkar. Ki ennehu veliyyun hamîm. Sanki o kişiyi sana sımsıcak bir dost oluverir. Ayet-i Kerime bize dostluğun yolunu göstermekte, iyiliklerin yayılmasının nasıl mümkün olacağını göstermekte, kötülüklerin ortadan kaldırılmasının, düşmanlıkların, kötülüklerin, buğzların, nefretlerin ortadan kaldırılmasının yolunu göstermekte, yani bize bir iyilik terbiyesi, iyilik yapma terbiyesi vermektedir ve belki hiçbir düşünce sisteminde, hiçbir şeyde bulunmayan çok yüksek dereceli bir fazilet, ahlaki fazilet çıtası önümüze koymaktadır. وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Tabii ben bunu size söylüyorum ama, böyle yapın diyorum ama, bunu da her baba yiğit yapamaz diyor Cenab-ı Hak. Bizi de tanıyor, kullarını da tanıyor. Bizim nasıl aceleci olduğumuzu, sabırsız olduğumuzu, bizim bizi ayağımıza bastığı zaman nasıl tepki göstereceğimizi, öfkemizi, Bunların hepsini Cenab-ı Hak çok iyi bildiği için burada da ya hadi bakalım hepiniz yaparsınız, bir şey yok falan, kolay, basit de demiyor. Bu işin zor olduğunu söylüyor. وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Bu bahsetmiş olduğum kötülüğe iyilikle mukabele etme fazileti, erdemi, bunu ancak sabredenler bu makama ulaşırlar, bunu gerçekleştirebilirler. وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Yine bu mertebeyi ancak hayırdan yana, iyilikten yana, Allah'ın rahmetinden, cennetinden yana büyük bir nasibi olanlar erişebilir. Yoksa sıradan her kişinin, her babayiğidin yiyeceği bir lokma, yapacağı bir şey olmadığını da Yüce Rabbimiz zaten peşinden söylemiş oluyor. Fussilet Suresi 34-35. Ayet-i Kerimeler. Mesela bu ayet-i kerimenin bir yansıması olarak Bayezid Bistami Hazretleri'nden bir menkıbe anlatılır. Diyor ki efendim, bir gün diyor yoldan geçerken Bayezid Bistami Hazretleri, bulunduğu yerde Hristiyanlar da var, başka din mensupları da var. Geçerken bakıyor bir grup genç gayrimüslim, yani Hristiyan gençler, kızlı erkekli bir araya gelmişler. İşte çalgı çalıyorlar, oynuyorlar falan böyle. İslam'a göre uygun olmayan bir hal ve hareket içerisinde bulunuyorlar. Sonra tabii bir Allah dostu, herkesin alenen yapılan böyle bir nahoş durumu da görmezlikten gelemiyor. O da bir emri bil maruf, nehyanil münker, iyiliği emretme, kötülükten sakındırma vazifemiz de var. Yoksa bana ne lazım da demek de doğru değil. Ya gençlere yaklaşıyor, bir tane işlerine yakışıklı gence yanına çağırıyor. Diyor ki bak diyor evladım diyor, biliyorum siz diyor gayrimüslimsiniz diyor. Ama diyor bak, insanların gelip geçtiği böyle yol ortasında, herkesin gördüğü yerde bu şekilde davranmanız uygun değil. Ya gizli bir yerde yapın bunu veya bunu yapmayın, tamamen terk edin. Bunu sizden efendim, bunu nehyediyorum sizi. Uygun görmüyorum ve bunu bırakmanızı istiyorum falan deyince, delikanlı Bayezid Bistami Hazretleri'ne öfkeleniyor. Bile ihtiyar görsen bize ne karışırsın diyor böyle. Elindeki o çalgı aletini, sazsa veya başka bir çalgı aleti, kaldırıyor. Bayezid Bistami'nin kafasına vuruyor. Kafasına vuruyor ve hem Bayezid'in kafası biraz inciniyor, yaralanıyor. Ama aynı zamanda delikanlının sazı da kırılıyor. Delikanlı sazı sapı ikiye efendim kırılıyor. Kırılınca Bayezid oradan uzaklaşıyor, gidiyor. Gittikten sonra üzülüyor. Diyor ki ya ben delikanlıya söyledim. Yani bir kötülüğü yasaklamak üzere bir şey söyledim. Ama delikanlının da sazı kırıldı. Orada efendim elindeki alet kırılmış oldu. Ben ne yapayım diyor. Gidiyor o delikanlıya bir sazı yaptırıyor. Sonra bir de güzel bir tatlı helva yaptırıyor hanımına, alıyor bunu efendim bir yanındaki hizmetçiyle, yani ben gidersem utanır falan diye düşündüğü için hizmetçiyle gönderiyor. Delikanlıya diyor ki o hizmetçi, bu diyor senin sazının kırılmasına sebep olan o ihtiyar sana saz yaptırdı, onun sazının yerine bunu almanı istedi. Bu tatlı da, yani o sazın kırıldığı için üzülmüştün, için incinmişti, onun yerine efendim bir tatlı, onun acısını giderecek bir tatlı olsun diye bunu gönderdi diyor. Tabi delikanlı Bayezid Bistami Hazretleri'nin bu rıfkı mülayemetle, iyilikle mukabelesiyle çok hoşuna gidiyor. Beklemediği bir şey çünkü. Ve tekrar ona bağlantı kurarak da hidayetine vesile olduğu ifade ediliyor menkıbede. Yani buradaki kıssadaki hisse, yani çok böyle bize yapılan bir kabalığa, bir kötülüğe, Beyazıt'taki örnekte olduğu gibi, yani bir fedakarlıkla, bir cömertlikle, bir iyilikle karşılık verecek olsak, peki insanların hidayetine de vesile olabileceğiz. Bunu görmüş oluyoruz. Yine bizim Bursa'da Tespih Hüseyin Amca diye pek çok dinleyenimizin belki ismini duyduğu veya tanıdığı bir dostumuz vardı, bir abimiz vardı. Vefat etti, Allah rahmet eylesin. O da çok böyle mülayim bir insan olarak tanınırdı. Hatta iki arkadaş ziyarete gidiyorlar. Birisi ona diyor ki, bu Hüseyin Amca çok merhametli bir insandır. Böyle şey efendim, affeder, bağışlar, kötü şey söylemez falan böyle, onun ahlakını övüyor. Yanındaki diyor ki ya ben bakayım bir imtihan edeyim, bu kadar ne kadar mütevazı, ne kadar merhametli göreyim falan diye. Tam o sohbet esnasında bir fırsatını bulup Hüseyin amcanın ayağına basıyor. O delikanlı bir tanesi ayağına basıyor. Basınca Hüseyin amca dönüyor delikanlıya. Diyor ki beyefendi diyor kusura kalmayın diyor ayağınızın altına bastım diyor. Ayağınızın altına bastım diyor. Yani normalde biz ne deriz? Ya kardeşim niye ayağına bastın deriz. Ya utanmıyor musun deriz. Dikkatli ol falan deriz. Ve en azından bir yan bakarız şöyle yani. Üzüldüğümüzü göstermek üzere yan bakarız. O ne yapıyor? Mütebessim bir şeyle bakarak diyor yavrum diyor kusura kalma diyor ayağın altına bastım diyor falan. O delikanlı oradaki tevazuyu ve şeyi anlamış oluyor bu şekilde. Yine Cenab-ı Hak ayet-i kerimede Ali İmran suresinin 159. ayet-i kerimesinde sevgili peygamberimize insanlara karşı yumuşak olmasını, mülayimette davranmasını, merhametli olmasını tavsiye ederek şöyle buyuruyor. Febima rahmetin minallahi lintelehum. O vakit diyor Allah'tan bir rahmet ile etrafındaki o insanlara, Müslümanlara yumuşak davrandın. Velev kunte fazzan galizal kalbi lenfaddu min havlik. Eğer diyor onlara karşı sen kaba, katı kalpli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Yani katı kalplilik, huşunet, kabalık insanların etrafımızdan dağılmalarına ama şefkat, merhamet, mülayimet insanların bizimle beraber bulunmasına, bize yaklaşmasına vesile olacaktır. Kıymetli dinleyenlerimiz, insanlara rıfk ve mülayimetle muameleyi tebliğ ve terbiye vazifesinin esası olarak kabul edip uygulayan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetine de bu güzel ahlakla süslenmelerini tavsiye etmiştir. Ve şöyle buyurmuştur. Allah Teala kullarına lütufkardır. Onlara kolaylık gösterilmesine memnun olur. Zorluk çıkaranlara ve başkalarına vermediği sevabı kolaylık gösterenlere verir. Buhari rivayeti. Yani insanların işini kolaylaştırmak, onlara yardımcı olmak, onlara yumuşaklı davranmak, hep yani yapıcı olmak, problem çözücü olmak, problem çıkarmaktan ziyade çözmeye çalışmak Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu ve mükafat vermiş olduğu bir davranış. Yine sevgili peygamberimiz diğer bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Nerede yumuşaklık ve kolaylık varsa orada güzellik vardır. Kolaylığın bulunmadığı her şey çirkindir. Onun için rahmetli Musa Topbaş üstadımız zaman zaman bunu söylerdi. Yani uyumlu olmak veya anlayışlı olmak, insanlara yani olabilir demek, zorluk çıkarmamak, bunun diyor, bu güzel ahlak diyor, çoğu zaman diyor belki başka hasletlerden daha güzel, yüksek bir haslettir derdi Musa Efendi. Resul-i Ekrem Efendimiz, insanların ve özellikle henüz İslami terbiyeyi almamış bedevilerin uygunsuz davranışlarına karşı hep rıfk ve mülayimetle muamele etmiştir. Onların sert tavırlarına sertlikle değil, bilakis kalplerini cezbedecek şuurlu bir yumuşaklıkla karşılık vermiştir, mukabede bulunmuştur. Bu bedevilerle Efendimizin halleri hep hem tebessüm ettiren hem de aynı zamanda Efendimizin tevazuunu, büyüklüğünü gösteren örneklerdir. Zevkli örneklerdir, öyle söyleyelim. Bunlardan bir tanesi şöyle, Efendimiz hayatında bunun pek güzel misalleri vardır. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlattığına göre, bir bedevi Peygamber Efendimiz ziyarete gelmişti. Mescid-i Nebevi'nin köşesinde namaz kıldıktan sonra ellerini kaldırıp dua etmeye başladı. Ya Rabbi bana ve Muhammed'e merhamet et, ikimizden başka kimseye merhamet etme dedi. Herhalde bir şey canı sıkılmış. Yani bu bedevinin bir şey canı sıkılmış olması lazım ki kafası bozulmuş yani. Bozulmasaydı böyle demezdi. Onun da bir sebebi hikmeti var. Diyor ki ya Rabbi diyor yüksek sesle ya Rabbi bana ve Muhammed'e merhamet et, ikimizden başka kimseye merhamet etme. Orada oturmakta olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bedevinin bu garip duasına güldü, sonra ona dönerek Allah'ın geniş olan rahmetini daralttım buyurdu. Peygamber Efendimizin yanında biraz oturan bedevi küçük abdesti gelince mescidin bir köşesine giderek abdest bozmaya başladı. Bedevinin bu hiç beklenmedik davranışı karşısında sahabiler telaşa kapıldılar. Kimi oturduğu yerden yapma etme diye bağırarak, kimi öfkeye kapılıp bedevinin üzerine yürüyerek ona engel olmaya çalıştılar. Çünkü neticede Resul Efendimizin namaz kıldırdığı mescide orasını kirletmiş olacak yani. Dolayısıyla sahabe-i kiramın tepkisi de haksız sayılmaz yani. O da yerinde bir tepki aslında. Duruma hemen müdahale eden Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bırakın adam işini bitirsin buyurduktan sonra bedevinin küçük abdestinin yaptığı yere büyük bir kovayla su dökmelerini söyledi. Sonra da siz kolaylık göstermek için gönderildiniz, zorluk çıkarmak için değil diyerek ashab-ı kiramı yetiştirdi. Bedeviler Peygamber Efendimizin yanında fazla kalamadıkları için İslam adabını öğrenemiyorlar. Bu sebeple de zaman zaman Resulullah Efendimiz'e karşı bu tür davranışlarda bulunabiliyorlardı. Şefkat peygamberi onların hatalarını, kaba ve katı tavırlarını hiç büyütmedi. Onlara kızıp gönüllerini kırmadığı gibi ashabından da bu tür insanlara karşı daha anlayışlı davranmalarını istedi. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellemin dini bilmeyen kimselere gösterdiği bu müsamaha, onun daha çok sevilmesini, öğrettiği esasların daha çok benimsenmesini sağladı. Nitekim diğer sahabilerin kıvamına ulaşan bu zat, daha sonra başından geçen söz konusu hadiseden şöyle bahsediyor. Orada geliyor, biraz İslam ahlak adabını, edebini öğretiyor, öğreniyor. Aradan zaman da geçiyor. Demek ki meseleleri daha da kavramaya başlıyor. Şöyle bahsediyor olaydan. Anam babam ona feda olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ne azarladı ne de kötü söz söyledi. Beni ancak şöyle uyardı. Mescitlere abdest bozulmaz. Buralar Allah'ı zikretmek ve namaz kılmak için yapılmıştır. Efendimizin yani bırakın diyor işini görsün diyor. Oraya su döktürüyor. Ona efendim daha böyle gönlünü incecek bir şey söylemiyor. Ona nasihat ediyor. Burası mescittir diyor. Mescitlerde diyor bu tür şeyler yapılmaz diyor. O da efendim namaz kılınır, Allah zikredilir, temiz tutulması gerekir. Bunu bu şekilde bilinmesini istiyor sevgili peygamberimiz. Değerli dinleyenlerimiz bir misal daha verelim Efendimizin bu mülayemet ve rıfkından. Muaviye bin Hakem anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de hemen yerhamukallah dedim. Cemaat bana dik dik bakmaya başladı. Bunun üzerine vay başıma gelenler yahu bana ne diye öyle bakıyorsunuz deyince de ellerini uyruklarına vurmaya başladılar. Namazda yerhamukallah denmez. Namazda konuşulmaz. Namaz bozulur. Tabi diğerleri de bu adam namazı bozulmasın diye uğraşıyorlar ama onların da yapacağı sınırlı. Ancak bakabilirler veya işte ellerini vurabilirler. O da fazla vurursa onlar da namazı bozulur. Ben diyor konuşmaya şey yapınca diyor bana bakıyorsunuz deyince ellerini uyruklarına vurmaya başladılar. Onların beni susturmaya çalıştıklarını görünce kızdım ama yine de sustum. Anam babam Resul-i Ekrem Efendimiz'e feda olsun. Ne ondan önce ne de sonra kendisinden daha iyi bir muallim görmedim. Vallahi beni ne azarladı, ne dövdü, ne de kötü söz söyledi. Namazı kıldırıp bitirince bana bu ibadetin ismi namazdır. Namaz kılarken dünya kelamı konuşulmaz. Çünkü namaz tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktan ibarettir buyurdu. Abdullah bin İkraş radıyallahu anh babasının şu hadisini naklediyor. Kavmim Mürre bin Abid oğulları malların zekatını benimle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gönderdiler. Medine'ye geldiğimde Efendimiz muhacir ve ensar arasında oturuyordu. Elimden tutup beni Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın evine götürdü. Peygamberimiz yiyecek bir şey var mı diye sordu. Bize içerisinde bolca et parçaları olan bir tepsi yemek getirildi. Onunla yemek için yaklaştık. Ben kabın her tarafından yiyordum. Allah Resulü ise önünden yiyordu. Bir ara sol eliyle sağ elimden tuttu ve ey İkraş önünden ye çünkü yemeğin her tarafı aynıdır buyurdu. Sonra bize içerisinde taze ve kuru hurmalar bulunan bir tabak getirildi. Bu sefer önümden yemeye başladım. Peygamber Efendimizin eli ise tabağın her tarafına dolaşıyordu. Bana da ey İkraş dilediğin yerinden ye çünkü tabağın içindekilerin hepsi aynı çeşit hurma değil buyurdu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadisede rıfk ve mülayimetle İkraş'ın elinden tutarak ona yemek adabını öğretmiştir. Sahabesinin elini tutması onun muhabbet ve yakınlığını artırdığı gibi yapılan ikazı unutmamasını da sağlamıştır. Cenab-ı Hak inşallah sevgili peygamberimizde olduğu gibi gerek yakın çevremize, gerek efendim diğer insanlara bize karşı hatalı davranışlar söz konusu olunca Efendimizin bu rıfkından, mülayametinden, yumuşaklığından kendimize güzel örnekler alabilmeyi ve o şekilde onu güzel bir ahlak olarak uygulayabilmeyi Cenab-ı Hak bize de nasip eylesin diyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.